Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programımız süresince zaman zaman sizlere etkili iletişimin konularından ve kurallarından söz ettik. Bu hafta bu konulardan biri olan topluluk önünde etkin konuşmayı anlatacağız. Bireylerin en fazla sorun yaşadığı bu durumları nasıl aşabileceğimizi, basit önerilerle nasıl çözülebileceğini paylaşacağız. Her şeyden önce iyi bir konuşmacı olmak istiyorsak, ana dilimizin kurallarını gereği gibi öğrenmeli ve uygulamalıyız. Bireyler konuşmayı genellikle toplumsal ve fiziksel çevrede yapar. Ortam, birçok değişik katmanlardan gelen insanların olduğu yerdir. Ortamda bulunan dinleyenlerin statülerine göre konuşmanın özelliği ve amacı belirlenmelidir. Konuşmanın amacının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Toplantının niteliği ise konuşmanın amacını belirler. Toplantılar, belirli günler, anma, kutlama törenleri için hazırlanır ve konuşmacılardan bu konularla ilgili konuşma yapmaları istenir. Bir konuşmacı dinleyenler üzerinde etki yaratmak istiyorsa, toplantının nasıl bir program içerisinde yapılacağını öğrenmeli ve buradaki yerini iyi değerlendirmelidir. Konuşmanın niteliği tespit edilirken, yapılması gereken önemli bir husus da kaç konuşmacı olacağı ve nelerden bahsedeceklerinin bilinmesidir. Eğer başkaları da konuşacaksa ele alacakları konular nelerdir, onlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Konuşmacı toplantının bütününü kapsayacak bir konuşma mı hazırlayacağını yoksa ayrıntıdan mı bahsedeceğini bilmelidir. Toplantının ve konuşmacının amacına ulaşması için yapılacak olan katkının önceden tespit edilmesi önemlidir. Sevgili dinleyenlerimiz, iyi bir konuşmacı kendisine verilen süreyi iyi kullanabilendir. Özellikle de birden çok konuşmacının yer aldığı toplantılarda süreye dikkat etmek gerekir. Konuşmacı kendisine ayrılan zaman diliminde kısa cümlelerle konuya odaklanıp amaca yönelik konuşmalarla dinleyenlere istenen mesajı verebilmelidir. Topluluk önünde konuşma yapacak kişi her şeyden önce sıkıntı duymamalıdır. Bu nedenle konuşmacının kendisine güvenebilmesi için önceden hazırlık yapması gerekir. Hangi konu hakkında konuşma yapılacak olursa olsun, öncelikle iyi araştırılmalı ve sağlam bilgilere dayandırılmalıdır. Konuşma, işitsel ve görsel simgelerle sağlanan bir iletişim biçimidir. Bu durumda yapılması gereken hazırlıklar sadece sözel değil, aynı zamanda konunun gerektirdiği gereçlerle de olmalıdır. Örneğin, görsel sunu, bilgisayar desteği, grafikler, resimler gibi gereçlerle konu somutlaştırıldığında konuşma daha etkili ve akılda kalıcı olur. Sevgili dinleyenlerimiz, daha önceki programlarımızda birebir yapılan sohbetlerde yıkıcı değil, yapıcı konuşmanın öneminden söz etmiştik. Aynı durum topluluk önünde konuşmalarda da geçerlidir. Bir konuşmacı kendisini dinleyecek olan topluluğa onların değer yargılarını, dünya görüşlerini, düşüncelerini, inançlarını göz önünde bulundurarak hitap etmelidir. Amaç dinleyicide fikir oluşturmak, bilgilendirmek olmalıdır. Gerçek dışı konuşma yapmak ve sadece duygulara hitap etmek yıkıcı konuşmadır. İyi bir konuşma yapmak isteyen kişi, dinleyiciye, ortama ve konusuna hakim olmalıdır. hangi konu ele alınırsa alınsın, dinleyenlerin yaş, cinsiyet, kültürel, ekonomik durumlarına göre kısa cümlelerden oluşmuş konuşma metni hazırlanmalıdır. Konusu belli olan konuşmanın etkili olabilmesi için süre ve konuşma tarzı dinleyicinin ilgisini ve dikkatini dağıtmayacak biçimde olmalıdır. Dinleyicide dikkat ve ilgi oluşmazsa iletişim durma noktasına gelir. Dinleyicilerin dikkatinin ve ilgisinin dağılmaması, konuşmacının ne söylediğine yoğunlaşması için konuşanın dikkatli ve heyecan verici olması gerekir. İyi bir hatip olmak istiyorsak, dinleyenlerin merakını ayakta tutabilmeyi, onları güdülemeyi bilgi ve becerimizle sağlayabilmeliyiz. Bu da dinleyiciyi iyi tanımakla, onları çözümlemekle, söylediklerimizle onların ilgileri arasında bağlantı kurmakla gerçekleşir. Haftaya topluluk önünde nasıl konuşmamız gerektiği konusunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki şiir köşemize şair ve yazar Sedat Umran'ın şiirle ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayacağız. Şiirde anlam bir çam ağacının kabuğuna sızmış bir çam sakızına benzer. O, ozanın yoğurdu, bir yoğun damlacık haline getirdiği ve tatlandırdığı bir şeydir. Şiir, alışılmışın bardağını taşıran son damladır. Onun rolü bu taşırıcı niteliğindedir. Şair Sedat Umran'ın da dediği gibi, şiirde anlam bir çam ağacının kabuğuna sızmış bir çam sakızına benzer. Şairler iç dünyalarında yaşadıklarını sözcüklerle anlatırken, ruhlarında hissettiklerini yoğurup, onları tatlandırarak şiire anlam kazandırırlar. Şair Sedat Umran, şiirlerinde cansız nesnelere duyarlılık kazandırmıştır. Eşyanın iç dünyasını esas almış ve bu sebeple edebiyat çevrelerinde eşyanın şairi olarak tanınmıştır. Bu yönüyle Türk şiirine büyük bir yenilik getirmiş olan şair, bilinçaltına attığı acıları, sevinçleri eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğu yakalamaya çalışmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızı şair Sedat Umran'ın Makas adlı şiirini paylaşarak noktalayacağız. Makas düşünüyordu, ne çetindi görevi. Kesmek, ufaltmak, kırpmak her şeyi. Unutmuştu acımaktan gülümsemeyi. Taş kesilmiş yüreğin çelikleşen çığlığı. Ben de isterdim kendimde denemeyi, böyle bilmek içimdeki uzunluğu, sonsuzu. Varlıkların en serti, en korkusuzu, doğramak ne varsa kötü ve iyi. Makas olaydım, bölerdim uzayan can sıkıntısını. Umutlarımı, ürkekliğimi, yalnızlığımı da. Ölümü kendime göre keser biçerdim. Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.